14. Ayrım.
Yürümeye devam ettiler. Büyücü Brida'nın aurasının defalarca renk değiştirmesini seyrediyor ve doğru yolda yürümesi için dua ediyordu. Ruh eşinin ruhunu derinden sarsan fırtınaları ve depremleri anlıyordu. Ama bunun dönüşümlerin doğasında olduğunu da biliyordu. Yeryüzü ve yıldızlar ve insanoğlu işte böyle değişip dönüşürdü. Köyden çıktılar, kırda her zaman buluştukları dağlara doğru yürürken biri de durmalarını söyledi. Nedenini bilmeden bir buğday tarlasına giden patikaya saparak bu yoldan gidelim dedi. Bir anda doğanın güçlerini duyumsamak ve dünyanın yaratılışından bu yana gezegendeki bütün güzel yerlerde yaşamış olan dost ruhları algılamak geldi içinden. Gökyüzünde kocaman bir ay parlıyor, patikayı ve çevresindeki kırları aydınlatıyordu. Büyücü tek söz söylemeden onu izledi. Yüreğinin derinlerinde inancını sürdürdüğü ve dualarının kabul edilmesinden hemen önce neredeyse tekrarlamak üzere olduğu aynı yanlışa düşmekten kendini koruduğu için Tanrı'ya şükretti. Ay ışığının gümüşü bir denize çevirdiği buğday tarlasının içinde yürüdüler. Biri de bir sonraki adımının ne olacağını kestiremeden amaçsızca yürüyordu. İçindeki bir ses yola devam etmesini, ataları kadar güçlü olduğunu, kaygılanmamasını çünkü atalarının onun adımlarına yol gösterdiğini ve onu zamanın bilgeliğiyle koruduğunu söylüyordu. Tarlanın ortasında durdular. Çevreleri dağlarla kuşatılmıştı. O dağlardan birinde gün batımının çok güzel göründüğü bir kaya vardı. Ayrıca bütün ağaçlardan daha yüksekte bir avcı kulübesi vardı. Ve genç bir kadının bir gece karanlıkla ve korkuyla yüzleştiği yerde o dağlardaydı. Biri de hazırım diye düşündü. Hazırım ve koruma altında olduğumu biliyorum. Evinde her zaman yanan ve onun ay töresiyle bağını mühürleyen mumu gözlerinin önüne getirdi. Sonra durarak burası iyi dedi. Bir dal parçası aldı, hocasının öğrettiği kutsal adları sayarak o dalla yere büyük bir daire çizdi. Tören hançeri yanında değildi. Kutsal nesnelerden hiçbiri yanında değildi. Ama ataları oradaydılar ve kazığa bağlanarak ateşte yanmamak için mutfak gereçlerini kutsadıklarını söylüyorlardı ona. Biri de bu dünyadaki her şey kutsaldır dedi. O dal parçası da kutsaldı. Büyücü evet öyledir diye cevap verdi. Bu dünyadaki her şey kutsaldır. Ve bir tek kum tanesi görünmeyene uzanan köprü olabilir. Biri de ama şu anda görünmeyene açılan köprü benim ruh eşim dedi. Büyücünün gözleri doldu. Tanrı adildi, hakkaniyetliydi. İkisi de dairenin içine girdiler ve biri de çemberi törenle kapattı. Bu büyücülerle cadıların ezelden beri uyguladıkları koruyucu bir hareketti. Biri de bana kendi dünyanı açmak yüce gönüllülüğünü gösterdin dedi. Ben de o dünyaya ait olduğumu göstermek için bu ritüeli yapıyorum. Kollarını aya doğru kaldırdı ve doğana sihirli güçlerini davet etti. Ormana gittiklerinde hocasının hep böyle yaptığını görmüştü. Şimdi kendisi de hiçbir terslik olmayacağına inanarak aynı şeyi yapıyordu. Güçler ona herhangi bir şey öğrenmeye ihtiyacı olmadığını, bir büyücü, bir cadı olarak yaşadığı onca yaşamında onca kez yaptıklarını anımsamasının yeterli olduğunu söylüyorlardı. Biri de hasadın iyi olması, tarlanın hep verimli olması için dua etti. Şu anda o başka çağlarda toprağın ilgisiyle tohumun dönüşümünü bir araya getiren ve erkeği toprağı işlerken kendisi duaları, dinsel törenleri yöneten kadın papazdı. Büyücü ilk adımları Brida'nın atmasına izin verdi. Belirli bir noktada kendisinin kontrolü ele alması gerekeceğini biliyordu. Ama süreci Brida'nın başlattığı gerçeğinin uzama ve zamana kaydedilmesine ihtiyacı vardı. O sırada bir sonraki yaşamını bekleyerek yıldız düzleminde gezinen hocası da tıpkı büyücü az önce arzu duyarken burada hazır olduğu gibi şimdi de burada buğday tarlasındaydı ve öğrencisinin çektiği acıdan, çileden ders almış olmasına seviniyordu. büyücü Birida'nın dualarını sessizce dinledi. Birida, duasını bitirince bütün bunları neden yaptığımı bilmiyorum ama kendime düşüneni yaptığımı biliyorum dedi. Büyücü gerisini ben getiririm dedi. Sonra kuzeye döndü. Artık sadece efsanelerde ve mitlerde yaşayan kuşların çığlıklarını taklit etti. Eksik kalmış tek ayrıntı buydu. Vika iyi bir hocaydı ve ritüelin sonu dışında her şeyi Birida'ya öğretmişti. Kutsal pelikanlı anka kuşunun sesleri canlandırılınca dairenin her yanı ışıkla doldu. Bu dairenin dışında hiçbir yeri aydınlatmayan ama yine de ışık olan gizemli bir ışıktı. Büyücü ruh eşine baktı. Genç kadın ölümsüz bedeniyle her zamanki gibi harikuladeydi. Göbeğinden ve başından yükselen altın rengi bir aura ışık demetleriyle karşısında duruyordu. Büyücü şarabı fazla kaçırdıkları için biraz bulanık olsa bile onun da aynı şeyleri ve sol omuzunun üzerindeki ışık noktasını gördüğünü biliyordu. Biri de ışık noktasını görünce usulca ruh eşim dedi. Büyücü, seninle birlikte ay töresinin içinden geçeceğim dedi. Çevrelerindeki buğday tarlası bir anda kurşuni bir çöle döndü. Çölde bir tapınak ve tapınağın geniş kapısı önünde dans eden beyazlar içinde kadınlar vardı. Birida ve büyücü onları yüksek bir kumulun tepesinden seyrediyorlardı ve Birida aşağıdakilerin kendilerini görüp göremediğini kestiremiyordu. Büyücünün varlığını yanı başında hissetti, ona bu gördüklerinin ne olduğunu sormak istedi ama konuşamadı. Büyücü onun gözlerindeki korkuyu gördü ve yeniden buğday tarlasındaki aydınlık dairenin içine döndüler. Biri de neydi o diye sordu. Benden sana bir armağan. O ay töresinin 11 gizli mabedinden biridir. Sen var olduğun ve seni bulmak için o kadar uzun zaman beklediğim için bir şükran ve aşk armağanı. Biri de beni de yanında götür dedi. Senin dünyada nasıl yol alacağımı göster bana. Birlikte uzan ve zamanın içinden her iki törenin içinden geçerek ilerlediler. Biri de sadece kitaplardan tanıdığı çiçekler ve hayvanlarla dolu çayırlar, ışık bulutları üzerinde yüzüyormuş gibi görünen gizemli kaleler ve kentler gördü. Büyücü buğday tarlasının üzerine törenin kutsal simgelerini çizerken gökyüzü aydınlandı. Bir an geldi. Yeryüzünün iki kutbundan birinin buzlu ortamındaymışlar gibi oldu. Ama orası bizim gezegenimiz değildi. Uzun parmaklı, tuhaf gözlü, küçük yaratıklar kocaman bir uzay gemisinin üzerinde çalışıyorlardı. Biri de ne zaman büyücüye bir şey söyleyecek olsa, görüntüler değişiyor, yerlerine başkaları geliyordu. Birida yanındaki erkeğin yıllar boyunca bütün öğrendiklerini kendisine göstermeye çalıştığını ve sırf ona bu armağanı verebilmek için bunca zaman beklediğini kadın ruhunun güçlü sezgisiyle anlıyordu. Büyücü artık kendisini korkmadan ona verebilirdi. Çünkü Birida onun ruh eşiydi. Birida onunla birlikte aydınlanmış ruhların yaşadığı ve hala aydınlanmayı arayan başka ruhların umutlarını beslemek için zaman zaman ziyaret ettikleri cennet bahçelerinde gezinecekti. Birida kendini yeniden çizdiği o dairenin içinde, o ışık saçan varlığın yanında bulmasından önce ne kadar süre geçtiğini kestiremiyordu. Aşkı daha önce de tatmıştı ama o geceye kadar aşk aynı zamanda korku demekti. Belli belirsiz de olsa o korku bir peçe gibiydi. Arkasından her şey görülebilir ama renkler seçilemezdi. Oysa şimdi ruh eşi karşısındayken aşkın birbiri üstüne binmiş binlerce gökkuşağı gibi tamamen renklerden örüldüğünü anlıyordu. O gökkuşaklarına bakarak ya kaçırırsam diye korktuğum için meğer ne çok şey kaçırmışım diye düşündü. Biri de yerde uzanıyor, sol omzunun üzerinde ışık noktası olan, başından ve göbeğinden ışınlar fışkıran o parıltılı varlık da üzerinde yatıyordu. Biri de seninle konuşmak istedim ama yapamadım dedi. Büyücü şarap yüzünden öyle oldu diye karşılık verdi. Bar, şarap ve gerginlik Birida için artık çok uzakta kalmış anılardı. Gösterdiğin hayaller için çok teşekkür ederim. Işıltılı varlık, onlar hayal değildi, dedi. Gördüklerin yeryüzünün ve uzak bir gezegenin bilgeliğiydi. Biri de bunları konuşmak istemiyordu. Daha başka ders istemiyordu. Az önce yaşadığı deneyimden başka bir şey istemiyordu. Ben de ışık saçıyor muyum? Evet, tıpkı benim gibi. Aynı renk, aynı ışık ve aynı enerji ışınları. Işık şimdi altın rengine dönüşmüştü. Göbekten ve kafadan yayılan enerji dalgaları da parlak bir gök mavisiydi. Biri de daha önce kaybolduğumuzu ve şimdi kurtulduğumuzu hissediyorum, dedi. Ben yorgunum, artık geri dönmeliyiz. Ben de çok içmişim. Biri de oralarda bir yerlerde barlar, buğday tarlaları ve otobüs duraklarının bulunduğu bir dünya olduğunu biliyor ama oraya dönmek istemiyordu. Tek istediği sonsuza kadar o tarlada kalmaktı. Uzaktan dua eden sesler duyuluyordu. Bu arada çevresindeki aydınlık giderek azaldı, sonunda tamamen kayboldu. Kocaman bir ay gökyüzünü ışığa boğuyor, kırları aydınlatıyordu. Çıplak ve sarmaş dolaştılar. Ne üşüyorlardı ne de utanıyorlardı. Büyücü Birida'ya ritüeli o başlattığı için onun bitirmesi gerektiğini söyledi. Birida bildiği sözcükleri okudu, gereken yerlerde büyücü de yardım etti. Son formüller de söylenince büyücü sihirli çemberi açtı. Giyinip yere oturdular. Bir süre sonra Birida, "Buradan gidelim," dedi. Büyücü ayağa kalktı. Birida onu izledi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Kendini bir tuhaf hissediyordu. Büyücü de öyle. Birbirlerine aşklarını itiraf etmişlerdi ve şimdi aynı durumdaki bütün çiftler gibi göz göze gelmekten utanıyorlardı. Sonra büyücü sessizliği bozdu. "Dublin'e dönmelisin. Bir taksi şirketinin telefonu var bende." Biri de hayal kırıklığına mı uğrayacağını yoksa rahat bir soluk mu alacağını kestiremiyordu. Sevinç ve mutluluk duygusu yerini midesinin bulanmasını ve başının zonklamasına bırakmıştı. Orada kalacak olursa çekilmez olacağını biliyordu. "Peki," dedi. Dönüp köye yürüdüler. Büyücü bir telefon kulübesinden arayarak taksi çağırdı. Kaldırımın kenarına oturarak arabayı beklediler. Biri de "Bu gece için sana teşekkür etmek istiyorum," dedi. Büyücü cevap vermedi. Bahar noktasının sadece cadılara özgü bir bayram olup olmadığını bilmiyorum. Ama benim için çok önemli bir gün olacak. Parti her zaman partidir. O zaman seni de davet etmek isterim. Büyücü konuyu değiştirmek istercesine bir hareket yaptı. O da Birida ile aynı şeyi bir kez bulduktan sonra ruh eşinden ayrılmanın ne kadar zor olduğunu düşünüyor olmalıydı. Birida onun tek başına eve gideceğini aklından geçiriyor, bir daha ne zaman oraya gelebileceğini merak ediyordu. Geri gelecekti çünkü yüreği gelmesini söylüyordu. Ama ormanların yalnızlığına dayanmak, kentlerin yalnızlığına katlanmaktan çok daha zordu. Biri de aşkın öyle birdenbire mi ortaya çıktığını bilmiyorum diye sözünü sürdürdü. Ama aşka açık olduğumu, hazır olduğumu biliyorum. Taksi geldi. Biri de tekrar büyücüye baktı ve onun çok gençleştiğini algıladı. Büyücü de "Ben de aşka hazırım," dedi.